Ben Kirke için hoş geldiniz. Bölüm 1. Ben doğduğumda olduğum şeyin bir ismi yoktu. Anneme, teyzelerime ve bin kuzenime benzeyeceğimi varsayarak Nimpa demişler bana. Küçük tanrıların en küçükleri olarak güçlerimiz o kadar mütevazıydı ki ölümsüzlüğümüzü güç bela sağlayabiliyordu. Balıklarla konuşur, çiçekleri besler, bulut ve damlalarına ve dalgalardaki tuza tatlı diller dökerdik. O sözcük Nimpa sözcüğü geleceğimizin enini ve boyunu belirliyordu. Nimpa bizim lisanımızdı, sadece tanrıça değil, aynı zamanda gelin anlamına da geliyordu. Annem onlardan biri, pınarların ve akarsuların koruyucusu bir nayattı. Babamın gözüne, babam onun babası Okyanus'un salonlarını ziyarete gittiği sırada ilişmiş. Helios ve Okyanus o günlerde sık sık birbirlerinin sofrasına otururmuş. Kuzen ve akrandılar. Gerçi pek öyle göstermiyorlardı ya. Babam yeni dövülmüş bronz gibi ışıltıyla parlardı. Okyanus ise çapaklı gözler ve göbeğine inen beyaz bir sakalla doğmuştu. Yine de ikisi de Titan'dı ve Olimpos'taki dünyanın kuruluşunu görmemiş olan gıcır gıcır yeni tanrılardansa birbirlerinin yarenliğini tercih ediyorlardı. Okyanus'un sarayı yerin derinlerine oyulmuş bir dünya harikasıydı. Yüksek tonozlu salonları altın kaplamaydı, taş zeminler kutsal ayakların yüzlerce yıllık temasıyla pürüzsüzleşmişti. Her odada Okyanus'un nehrinin hafif sesi duyulurdu. Dünyadaki tatlı suların kaynağıydı bu nehir. Öyle karanlıktı ki suların nerede bitip kaya tabanın nerede başladığını anlayamazdınız. Kıyılarında otlar ve kül rengi çiçekler biterdi. Okyanus'un, nayatların, nimpaların ve nehir tanrılarının sayısız çocuğu da orada büyüyordu. Su samuru gibi parıldayarak, gülerek, loş havada yüzleri ışıl ışıl bir halde elden ele altın kadehler dolaştırır, güreşir, aşk oyunları oynarlardı. Tam ortalarında da bütün bu zambak güzelliğini gölgede bırakan annem otururdu. Saçları koyu kahverengiydi, her buklesi öyle ışıltılıydı ki İçeriden aydınlanıyormuş gibiydi. Babamın şenlik ateşinden yayılan hava kadar sıcak bakışlarını hissetmiş olmalı. Elbisesini tam omuzlarının kıyısından aşağı dökülecek şekilde düzelttiğini görüyorum. Suda parıldayan parmaklarını oynattığını görüyorum. Buna benzer bin bir türlü numara yaptığını bin kere görmüşümdür. Babam her zaman aldanırdı bunlara. Dünyanın doğal düzeninin kendisini hoşnut etmek üzere tesis edilmiş olduğuna inanıyordum. ''Bu kim?'' demiş babam Okyanus'a. Okyanus'un babamdan sürüyle altın gözlü torunu varmış zaten. Daha fazlası da hoşuna gidermiş. ''Kızım Perseis, istiyorsan senindir.'' Ertesi gün babam, annemi yukarıdaki dünyadaki pınar başında bulmuş. İri nergis çiçekleriyle dolu, üzerinde meşe dallarının birbirine geçtiği güzel bir yermiş burası. Çamur yokmuş, yapış yapış kurbağalar yokmuş. Sadece çimenliğin dibinde serili temiz yuvarlak taşlar varmış. Nimpa sanatının ince güzelliklerine hiç aldırış etmeyen babam bile severmiş orayı. Annem babamın geleceğinden haberdarmış. Narin ama hünerliydi annem. Sivri dişli yılan balığı gibi kıvrak bir zihni vardı. Kendisi gibiler için güce giden yolun nerede uzandığını görmüştü. Ve bu yol piçlerden, nehir kenarında güreşlerden geçmiyordu. Babam bütün ihtişamıyla karşısında durduğunda annem ona gülmüş. Seninle yatmak mı? Ne diye yapacakmışım bunu? Babam istediğini alabilirmiş elbette ama Helios ister köle kızlar olsun ister tanrıçalar. Bütün kadınların kendi arzularıyla yatağına girmesiyle övünürdü. Sunakları bunun kanıtlarıyla kocaman karınlı annelerin ve mutlu piçlerin adaklarıyla dolup taşardı. Ya evlilik ya da hiç. Ayrıca evlilik olursa şunu bilmelisin. Kırlarda istediğin kadar kızla birlikte olabilirsin ama hiçbirini eve getirmeyeceksin. Çünkü sarayının salonlarına sadece ben salınacağım demiş annem ona. Koşullar, kısıtlamalar. Bunlar babam için yeni şeylermiş. Tanrıların en bayıldığı şey de yeniliktir. Anlaştık demiş babam ve bunu mühürlemek için anneme bir kolye vermiş. En nadir kehribar boncuklardan dizilmiş, kendi yaptığı bir kolyeymiş bu. Daha sonra ben doğduğumda bir kolye daha vermiş anneme. Üç kardeşimin her biri için de birer tane daha. Annemin hangisine daha çok kıymet verdiğini bilmiyorum. ışıl ışıl boncuklara mı? Yoksa onları taktığında kız kardeşlerinin kapıldığı kıskançlığa mı? Ulu tanrılar onu durdurmasaydı kolyeleri sonsuza dek toplamaya devam eder, boynundan öküzlerin boyundurduğu gibi sarkıtırdı herhalde. Tanrılar biz dört kardeşin ne olduğumuzu öğrenmişti artık. Başka çocuklar yapabilirsin dediler anneme. Ama Helios'tan değil. Ama başka kocalar anneme kehribar boncuklar vermiyordu. Ağladığını yalnızca o zaman gördüm. Doğduğumda teyzelerimden biri, adını söylemeyeceğim çünkü hikayem teyzelerle dolu, beni yıkayıp kundaklamış. Bir diğeri annemle ilgilenmiş, dudaklarını yeniden kırmızıya boyamış, saçlarını fil dişi taraklarda taramış. Bir üçüncüsü babamı içeri almak için kapıya gitmiş. Kız demiş annem burnunu kırıştırarak. Ama babam kız evlat sahibi olmaya aldırmıyormuş. Kızları yumuşak mizaçlı ve zeytinlerin ilk sıkımı gibi altın renkliymiş. Hem erkekler hem de tanrılar onun soyundan üreyebilme fırsatı için servet ödüyormuş ve babamın hazinesinin tanrıların kralının hazinesiyle boy ölçüşebileceği söyleniyormuş. Babam beni kutsamak için elini başıma koymuş. İyi bir eşleşme yapacak demiş. Ne kadar iyi diye meraklanmış annem. Daha iyi bir şeyle değiş tokuş edilme ihtimalim bile teselliymiş. Babam saçlarımı tutam tutam edip gözlerimi ve yanaklarımın çizgilerini inceleyerek düşünmüş. Bir prensle sanırım demiş. Prens mi? Ölümlü birini kastetmiyorsun herhalde diye sormuş annem. Yüzündeki tiksinti apacıkmış. Küçükken bir keresinde ölümlerinin neye benzediğini sormuştum. Biçimlerinin bize benzediğini söyleyebilirsin demişti babam. Ama ancak bir solucanın balineye benzediği kadar. Annem daha basit bir açıklama getirmişti. Çürümüş etle dolu iğrenç torbalara benzerler. Zeus'un oğullarından biriyle evlenecek mutlaka diye ısrar etmiş annem. Kendini Olimpos'taki ziyafetlerde kraliçe Hera'nın sağ tarafında otururken hayal etmeye başlamış hemen. Hayır, saçları vaşak gibi çizgili, bir de çenesi hoş olmayacak kadar sivri. Annem daha fazla tartışmamış. Kızdırıldığı zaman Helios'un nasıl küplere bindiğine dair hikayeleri herkes gibi o da biliyormuş. Altın gibi parlıyor olsa da ateşini aklından çıkarma. Annem ayağa kalkmış. Karnındaki şişkinlik inmiş, sırtı yeniden dik, yanakları tazecik ve bakirelere has bir pembedeymiş. Bizim türümüz çok çabuk toparlanır elbet ama balıkların yumurtlaması kadar art arda doğuran okyanusun kızlarından biri olarak annem yine de daha hızlı iyileşiyormuş. Gel, gel daha iyisini yapalım demiş babama. Çabuk büyüdüm. Bebekliğim birkaç saatte geçti. Kucak çocukluğum da onun ardından kısacık sürdü. Annemin gözüne girmeyi uman bir teyzem yanımızda kalmaya devam ediyordu. Sarı gözlerimle tuhaf, tiz bir sesle ağlamam yüzünden bana atmaca yani kirke adını verdi. Daha sonra annemin kendisinin hizmetlerini ayaklarının altındaki zeminden daha fazla fark etmediğini anlayınca ortadan kayboldu. Anne, teyzem gitti dedim. Annem cevap vermedi. Babam gökyüzündeki arabasında dönmüştü bile. Annem de gizli su yollarını kullanarak çekip gitmeye, çimenli nehir kıyılarında kız kardeşlerine katılmaya hazırlanıyor, saçlarını çiçeklerle örüyordu. Peşinden gidebilirdim ama o zaman bütün gün ilgilenmediğim ve anlamadığım şeyler hakkında dedikodu yapan teyzelerimin ayaklarının dibinde oturmaya mecbur olacaktım. Ben de geride kaldım. Babamın salonları karanlık ve sessizdi. Sarayı yeryüzüne gömülü okyanusun sarayına komşuydu. Ve duvarları cilalı obsidiyenden yapılmıştı. Niye yapılmasındı? Babam öyle istemiş olsaydı dünyadaki herhangi başka bir şeyden de yapılabilirdi bu duvarlar. Mısır'ın kan kırmızısı mermerlerinden ya da Arabistan'ın pelesenk ağacından yapılabilir mesela. Ama babam obsidiyenin kendi ışığını yansıtmasını, kaygan yüzeyinin kendisi geçerken alev almasını seviyordu. Tabii kendisi yokken ortalığın ne kadar karanlık olacağını hesaba katmamıştı. Babam dünyayı kendisi içinde olmasından kafasında canlandırmayı asla başaramazdı. O zamanlarda canım ne isterse yapabilirdim. Bir meşale yakıp karanlık alevlerin beni nasıl takip ettiğini görmek için koşabilirdim. Pürüzsüz toprak zemine yatıp yüzeyinde parmaklarımla küçük delikler açabilirdim. Solucan ya da tırtıl yoktu. Gerçi ben de öyle şeylerin varlığından haberdar değildim ki onları arayayım. O salonlarda bizden başka yaşayan hiçbir şey yoktu. Geceleri babam döndüğünde toprak bir atın sağrısı gibi dalgalanır, açtığım delikler kendiliğinden kapanırdı. Bir an sonra da annem çiçek kokuları içinde dönerdi. Babamı karşılamaya koşar, babam da onun boynundan asılmasına izin verir, şarap ikramını kabul eder, kocaman gümüş sandalyesine giderdi. Ayaklarının dibinde peşinden giderdim. Hoş geldin baba, hoş geldin. Babam şarabını içerken dama oynardı. Kimsenin onunla oynamasına izin yoktu. Taşları yerleştirir, tahtayı çevirir ve yeniden yerleştirirdi. Annem sesini bala batırırdı. Yatağa gelmeyecek misin sevgilim? Şişe geçirilmiş de ateşte kızarıyormuş gibi yavaş yavaş babamın önünde döner, vücudunun cömert kıvrımlarını sergilerdi. Babam çoğunlukla o zaman oyununu bırakırdı ama bazen de bırakmazdı. En sevdiğim zamanlardı bunlar çünkü o zaman annem mür ağacından kapıyı arkasından çarparak çeker giderdi. Babamın ayaklarının dibindeyken bütün dünya altındı. Işık aynı anda her yerden gelirdi. Sarı cildinden, parlak gözlerinden, saçlarının bronz ışıltısından. Teni maltız kadar sıcaktı. İzin verdiği kadarıyla ona sokulurdum. Öğle vaktinde kayalara sokulan bir kertenkele gibi. Teyzem daha düşük seviyeli bazı tanrıların ona bakmaya zar zor dayanabildiğini söylemişti. Ama ben onun kızıydım. Onun kanından geliyordum. Yüzüne o kadar uzun süre bakardım ki gözlerimi başka tarafa çevirdiğimde babam bakışlarıma yapışmış halde kalır. Yerlerde, parlayan duvarlarda, kalkmalı masalarda, hatta benim kendi cildimde ışıldardı. Bir ölümlü seni bütün ihtişamıyla görseydi ne olurdu diye sordum. Bir saniyede yanıp küle dönerdi. Peki bir ölümlü beni görürse ne olur? Babam gülümsedi. Dama taşlarının hareket edişini, mermere sürtülen tahtanın tanıdık sesini dinledim. Ölümlü kendini şanslı sayardı. Onu yakmazdım yani. Tabii ki hayır. Ama gözlerim seninkilere benziyor. Hayır. Bak, gözlerini şöminenin yan tarafındaki bir kütüğe çevirdi. Kütük parladı. Sonra alev aldı. Sonra da kül halinde yere düştü. Üstelik bu güçlerimin en küçüğü. Bunu sen de yapabilir misin? Bütün gece o kütüklere baktım, durdum. Yapamadım. Kız kardeşim doğdu. Ondan kısa bir süre sonra da erkek kardeşim. Ne kadar süre sonra onu söyleyemem. Göksel günler bir çağlayandan dökülen sular gibi geçip gider. Ben de onları saymakla ilgili ölümlü numarasını henüz öğrenmemiştim. Babamın daha bilgili olacağını zannederdiniz. Ne de olsa her gün doğumunu görmüştü ama o bile kız ve erkek kardeşlerime ikiz derdi. O ikisi erkek kardeşimin doğduğu andan itibaren vizon yavruları gibi birbirlerine yapışıp haldeydi. Babam tek eliyle ikisini birden kutsamıştı. Işıklı kız kardeşim Pasifa'ya "Sen" demişti. "Zeus'un ebedi oğullarından biriyle evleneceksin." Kehanet sesiyle, gelecekte kesinlikle olacak şeyleri haber veren sesiyle konuşmuştu. Annem bunu duyunca Zeus'un ziyafetlerinde giyeceği elbiseleri düşünürken içinde yanan ateşle parladı adeta. "Sen" dedi babam tok, bir yaz sabahı kadar berrak olan normal sesiyle erkek kardeşime. "Oğullar annelerine çeker." Annem bunu duyunca memnun oldu ve erkek kardeşimin ismini vermek için izin istedi. Ona kendi adını koyarak Perses dedi. İkisi de akıllıydı. İşlerin nasıl yürüdüğünü çabucak anladılar. Kürklü patilerinin arkasından bana pis pis gülmek pek hoşlarına giderdi. Gözleri sidik gibi sarı, sesi baykuş gibi cırtlak. Atmaca diyorlar ama öyle çirkin ki keçi demeleri gerekli. İğneli sözlerde ilk denemeleriydi bunlar. İğneleri hala küttü ama gün be gün sivrildi. Onlardan kaçınmayı öğrendim. Onlar da çok geçmeden okyanusun salonlarındaki bebek niyatlarla nehir tanrıları arasında kendilerini daha iyi avlar buldular. Annem kız kardeşlerine gittiğinde onu takip eder, turna balığının ağzının karşısındaki küçük balıklar gibi hipnotize olmuş haldeki yumuşak başlı kuzenlerimizin üzerinde hakimiyet sürerlerdi. Eziyet dolu yüz farklı oyun icat etmişlerdi. "Gelsene Melia" diye çağırırlardı tatlı seslerle. Olimpos'ta son moda saçlarını ense hizasında kesmek. Bunu yapmamıza izin vermezsen kendine nasıl koca bulacaksın? Melia kirpiye dönmüş halini görüp ağlayınca kardeşlerin mağaralar yankılanana dek kahkahalarla gülerlerdi. Onları kendi hallerine bırakmıştım. Babamın sessiz salonlarını tercih ediyor, geçirebildiğim her saniyeyi babamın ayaklarının dibinde geçiriyordum. Bir gün babam kutsal sığırlarını ziyarete giderken belki de bir ödül olarak beni de yanına götürmeyi teklif etti. Büyük bir şerefti bu. Çünkü altın savaş arabasına bineceğim ve bütün tanrıların kıskançlığına mazhar olan hayvanları dünyadaki günlük yolu üstünde her gün babamın gözünü okşayan 50 bembeyaz sığırı göreceğim anlamına geliyordu. Arabanın mücevherliği parmaklıklarından sarkıp aşağıda kayıp giden dünyayı hayranlıkla seyrettim. Ormanların zengin yeşilini, çentik çentik dağları, okyanusun engin, uçsuz bucaksız maviliğini. Gözlerim ölümlüleri aradı ama onları göremeyecek kadar yukarılardaydık. Sürü çimenlerle kaplı Trinakya adasında iki üvey kız kardeşimin bakımında yaşıyordu. Biz gelince kız kardeşler hemen babama doğru koşup çığlık çığlığa boynuna sarıldılar. Erimiş altın gibi ciltleri ve saçlarıyla babamın bütün güzel çocuklarının en güzelleri arasındaydılar. İsimleri Lampeti ve Patesu idi. Işıltılı ve parlak. Peki yanında getirdiğin kim? Perses'in çocuklarından biri. Mutlaka gözlerine baksana. Tabii ya. Lampeti. Lampeti'ydi sanırım. Saçlarımı okşadı. Canım benim, gözlerin konusunda hiç endişelenme. Hiç önemli değil. Annen çok güzeldir ama asla güçlü biri olamadı. Gözlerim sizinkiler gibi, dedim. Ah ne tatlı. Hayır canım. Bizimkiler ateş kadar parlak. Saçlarımız da suyun üstüne vuran güneş gibi. Saçlarını örmekle akıllılık etmişsin, dedi Patesu. Kahverengi tutamlar örgünün içinde o kadar kötü durmuyor. Sesini de aynı şekilde saklayamam ama pek yazık. Bir daha asla konuşmayabilir. Bu işe yarardı, değil mi kardeşim? Yaramaz mı hiç? Gülümsediler. Gidip sığırları görelim mi? Hayatımda daha önce hiç sığır görmemiştim ama bunun önemi yoktu. Hayvanların güzelliği o denli barizdi ki onları bir şeyle karşılaştırma ihtiyacı duymadım. Postların, nülüferlerin taç yaprakları kadar lekesiz, gözleri yumuşak ve uzun kirpikliydi. Boynuzları yaldızlanmıştı. Kız kardeşlerimin işiydi bu. Sığırlar ot kemirmek için eğilince boyunları dansöz gibi kıvrılıyordu. Gün batımı ışığında sırtları saten yumuşaklığıyla ışıldıyordu. Ah dedim. Birine dokunabilir miyim? Hayır dedi babam. İsimlerini öğrenmek ister misin? Bu beyaz yüz, bu parlak göz, bu da sevgili. Şuradaki güzel kız, şuradaki şirin, altın boynuz, bu da ışıltı. Şu sevgili, şu da... Sevgiliyi söylemiştiniz zaten. Şuradakinin adını sevgili olduğunu söylediniz, dedim. Huzur içinde ot çiğneyen ilk ineği işaret ettim. Kız kardeşlerim önce birbirlerine, sonra tek bir altın bakışla babama baktılar ama babam dalgın zarafetiyle sığırlarını seyrediyordu. Yanlışım var, dedi kızlar. Bu gösterdiğimiz sevgili işte. Şurada yıldız ışığı, buradaki pırıltı bu da... Bu ne? Dedi babam. Şirin'in üstündeki yara kabuğu mu? Kız kardeşlerim hemen atılır. Ne yara kabuğu? Ah olmaz, ah yaramaz Şirin seni. Kendini yaralamışsın. Ah seni yaralayana lanet olsun. Görmek için iyice eğildim. Küçücük bir kabuktu. Serçe parmağımın tırnağından küçüktü ama babam kaşlarını çatmıştı. Yarına kadar halledeceksiniz bu işi. Kız kardeşlerim kafalarını bir aşağı bir yukarı salladılar. Elbette, elbette özür dileriz. Yeniden arabaya bindik. Babam gümüş uçlu dizginleri eline aldı. Kız kardeşlerim babamın ellerine son birkaç öpücük daha kondurdular. Ondan sonra atlar sıçrayıp bizi gökyüzü boyunca çekti. Loşlaşan ışıkta ilk takım yıldızlar göz kırpmaya başlamıştı bile. Babamın bir keresinde dünyada işleri kendisinin yükselişini ve inişini takip etmek olan adına gök bilinci denen birileri olduğunu anlattığı geldi aklıma. Bu kişiler ölümlüler arasında büyük hürmet görür, saraylarda krallara danışman olarak bulunurmuş. Ama babam bazen bir yerin ya da diğerinin üstünde oyalanır, hepsinin hesaplarını karma karışık edermiş. O zaman bu gök bilimciler hizmet ettikleri kralların huzuruna sürüklenir ve sahtekar oldukları için öldürülürlermiş. Babam bunu bana anlatırken gülümsemiş.